Ayrım 35. Şairin romanı Murat A. Mungan, sayfa 387. Çılgın nar ağaçları. Yol üstünde beliren tek tut nar ağaçları Tao'ya yaklaştığını söylüyor Bendaga. En yakındaki yerleşim birimine sürekli sallayıp duran dingilleri gevşek bir posta arabasıyla gelmiş, yol boyu hiç susmadan konuşan çenebaz yolcular başını ağrıtmıştı. Bu nedenle ilk sapakta inip yolun kalanını tek başına yürümek, kentin kalabalığına karışmadan önce biraz kafasını dinlemek istemişti. Arabadan indiği anda kendisini hafiflemiş hissetmiş, tabiatın suskunluğu varlığını sanki yeniden iade etmişti ona. Sessizliğini dinlemeyi yıllar önce öğrenmişti Bendak. Ona göre 12 çeşit sessizlik vardı. Say deseler sayamazdı belki ama hepsini tanırdı. Yalnızca boşluğa kulağını emanet etmekle olacak iş değildi. Kendine özgü incelik, ustalık gerektiriyordu. İnsan kendine katlanmayı sessizlikte öğrenirdi. Aynı zamanda sessizlik kıymetli bilip sevenler yalnızlığı taşımasını da bilirlerdi. Başını kaldırıp insana, yaşama ilişkin bütün soruların cevabı oradaymış gibi göğe baktı bir an. Gök her yerde aynıdır ama kapıları farklıdır diyen ilk ustasını bir kez daha gönülden andı. Ham kumaştan gömlek üstüne giydiği ince keten harmaninin bile fazla geldiğine bakılırsa hava mevsimine göre erken sıcaklamıştı. Arada bir tarlaların yüzünü yalayarak gelen esinti de haşhaştan acı ve sersemletçi kokusu burnunu çarpıyordu. Yorgun olmadığı halde durup dinlenmek, içini berkitmek istedi. Daha çocukken kulağını toprağa dayayıp dinlemeyi severdi. Böyle kulağı yere dayalı olarak uyuyakaldı çok olmuştu. Çocukluğu boyunca baktığı köpeklerden huy edinmişti bu özelliğini. Yolculukları sırasında ne zaman toprağın üzerinde uyusa kocamak bilmeyen gamlı bir köpek gibi hissederdi kendini. Azıcık soluklanmak için oturduğu bir nar ağacının altında dalgın gözlerle uzun bir süre hareketsiz durduktan sonra birden nedensiz yere ağlamaya başladı. Belli bir sebeple ağlamayalı yıllar olmuştu. Zaman zaman çeşitli aralıklarla kısmi bir ihtiyacı karşılar gibi sebepsiz ağladı, olmuyor değildi. Olayların kendisine fazla geldiği, bir şeylerin yükünü taşımakta zorlandığı anlar olsa gerekti bunlar. İçini kurcalayıp neyin niye olduğunu anlamak yerine hiçbir şey düşünmeden öylesine yıkanır gibi ağlamak ona iyi geliyor, çözden gözyaşları gözlerin çürüğünü alıyor, içini ferahlatıyordu. Memleketi Exularek'te ağlamaya suyun acısını almak denirdi. Bilmediği her şey için ağlamak insanın bilmeden evrenle sağladığı bir uyumdu belki. Gözlerinin gizli bilgeliğiydi. O sırada yolun karşısındaki rengi bozarmış kırçıl makilerin arasından birdenbire çıkan küçük bir çocuk ağlamasını duyup sesine geldiği Bendaga sakınımlı bir sesle "Niye ağlıyorsun?" diye sordu. Kapkara gözleri merhamet ve zeka ile parlıyordu. Elinde ana babasının belli ki otların ağaçların arasında kaybolmasın diye boynuna astığı yulaf safından ince bir düdük tutuyordu. Birdenbire yanı başına bitiveren bir çocukla her şey konuşulabilirmiş gibi "Varoluşa ağlıyorum," dedi Bendak. Bunu en rahat bir çocuğa söyleyebilirdi. En büyük çaresizlik varoluştur. Niye var olduğunu anlamadan var olursun çünkü. Bazı çocuklar bunu bazı büyüklerden daha iyi anlar. Onun için sana söylüyorum. Sen henüz bir çocuksun. Gözyaşlarına gördüğün bir yaşlı adamı ve o gün onun niye yol kenarındaki bir ağacın altına oturarak var olduğu için ağladığını ileriki yıllarında düşünmek, bütün bunları hatırlayıp hatırlamamak sana kalmış. Ama sordun diye söylüyorum, ben varoluşa ağlıyorum sevgili çocuk. İyi ya da kötü bir şey olduğunu söylemiyorum bunun. Yalnızca bazen çok ağır geldiğini söylüyorum. Çocuk hiçbir şey söylemeden diz çöküp yanına oturdu Bendak'ın. Söyleyebileceği herhangi bir sözün hiçbir anlamı olmayacağını ama bu yaşlı adamın yanına sessizce oturmanın, elini dizine koymanın, onunla bir zamanı paylaşmanın teselli yerine geçebileceğini çocuk kalbiyle sezdi. Çocuğun apansız verdiği bu hediye Bendak'a iyi geldi. Bir süre öyle sessizce oturdular. Yol boyu düşledi gibi geniş taraçalara yayılmış gösterişli nar bahçelerinden geçilerek giriliyordu Tao'ya. Hem gözyaşı hem nar tanesi demek olan Tao önce çılgın nar ağaçlarıyla karşılıyor gelenleri. Toprak daha şehrin eteklerine başlıyor nar gibi çatırdayarak erken gelen mevsim haber vermeye, insanı bin rüya birden çağıran bereketli narlar daha dalda dururken ince ince yarılıp içlerindeki tanelerin pembesini kızına döküyorlar. Kendilerini çok uzaktan bakanları bile sarhoş edecek ufuk kavuşumuna kadar uzayan manzaraya. şehrin girişindeki kemerli tören geçitlerinin, dev sütunu takların, göz kamaştırıcı süslerinden başlayarak her yanı şimdiden bir şenlik havasını sardığı anlaşılıyor. Her tarafta başka bir toplantının duyurusu, başka bir gösterinin tanıtımı asılı. Bu kadar yüklü bir şenlik programında doğru seçimleri yapmanın her zaman mümkün olmadığını bilen Bendak, başkalarının vereceği ön bilgilere gereksinim duyuyor. Acaba Pauwkwek'te Chain Haya'nın evindeki sundurmanın altında tanıştığı Yusul Leif'i arayıp bulmak işini kolaylaştırır mı? Bundan pek emin değil. Bir süre içini tarttıktan sonra en azından bunu ilk günden yapmasının gerekmediğine karar veriyor. Duyurulardaki başlıklarına bakılacak olursa kent meydanındaki büyük kahvede bu akşam yapılacak olan şiir okumaları gözaltı programlarının içinde ona en uygunu görünüyor. Ama öncelikle bu gece için kalacak bir yer bulmalıydı. Kentin meydanı çepeçevre kuşatan kalaylanmış bakır güğümlere, kupasını uzatan herkese nar suyu ve nar suyuna baharat karılarak yapılmış çeşitli şerbetler dağıtılıyordu. Bendak, ağızda kekre gibi bir tat bırakan hafif mayhoş pembe köpüklüsünden doldurttu kupasına, serin serin içmek iyi geldi, yorgunluğu hafifledi, içi dirildi, tavuya gelmiş olduğunu anladı. Şenlikler nedeniyle hanlarda ortaklaşma evlerinde hiç yer kalmamış olduğunu öğrenince tadı kaçtı Bendak'ın. Daha çok gençlerin rağbet ettiği koruluktaki ağaç evler bile şimdiden salkım saçak dolmuştu. Söylediklerine bakılırsa şehrin dışında konuk kabul eden bağ evleri vardı ama hem gidip gelmesi güçtü hem de oraya kadar gitse bile yer bulabileceği kesin değildi. Ayrıca boş bir yer bulana kadar bağ aralarına dağınık düzen serpiştirilmiş bu evleri tek tek dolaşması hayli zaman alırdı. Duruma bakılacak olursa Yusul Leif'i aramaktan başka çaresi kalmamıştı Bendak'ın. Tarif istemek üzere Yusulaf'ın adresinin yazılı bulunduğu kağıdı çıkardı. Akkeçi kılından yapılma torbasından Yusulaf'ın tanışı çıkan karşısındaki şenlik görevlisi hemen yardımcılarından biriyle haber uçurdu Yusulaf'a. Ardından aynı hızda cevabı geldi. Gündüz biraz iş vardı ama akşam kavuşmadan mutlaka bekliyordu onu. Uzaklardayken de öyle yapardı. Her gittiği yerin kütüphanesine gidip sessizlik içinde kitapları dinlemek, nadide el yazmalarının sesine kulak vermek yolculuğun en büyük zevklerinden biriydi onun için. Akşama kadar bol zamanı vardı. Bir ara kentin kitabına gitmeyi düşündüyse de sonra vazgeçip şehrin en büyük parkının ağaç altlarında sıralık kerevetlerinden birine uzanıp kuşların, çiçeklerin mevsim sesini dinlemeye yeğledi. Yorulmuş mahsallarını dinlendirmek için dizlerini, bacaklarını şifalı yağla ovdu. Havadaki nar kokusu her şeye sinmiş, bulaştığı her şeyi kendi neşesiyle çoğaltmıştı. Bendak çok dallı, ulu bir ağacın gölgesinde arada bir tenini yalayıp geçen, huzur veren yumuşak bir esintinin küçük dokunuşlarıyla kendinden geçerek kesik kesip uyuyup uyandı. Neden sonra çok dinlenmiş insanların zindeliyle kalkıp şiir kahvelerinden birine yollandı. Anakara'dan uzakta geçirdiği yıllar boyunca tanımadığı birçok yeni şair çıkmış, tanıdıklarının birçoğuysa unutup gitmişti. Şiir kahvelerinde konuşulanlara gelişi güzel kulak kabartmak ona birçok kanıda yeni bilgiler kazandırıyor, buradan uzakta geçirdiği yılların açığını biraz olsun kapatmaya yarıyordu. Örneğin yan basada oturanların andıkları şairi ta eskilerden tanıyordu Bendak. Derisi iyi tabaklanmış kemerlerin üzerine ya da metal tokalarına kazıyacak fiyakalı söz arayan ulu orta kişilerin gönlüne göre tumturaklı dizelerden oluşan şiirler yazdığı için adı dize avcısına çıkmış sıradan bir şairde sözünü ettikleri kişi. Onu hala hatırlanıyor, üzerine konuşuluyor olmasına şaştı. Ortalama olanın sıradan olanın da kendisine göre bir ömrü vardı demek. Ardından Bendak'ın tanımadığı başka bir şair hakkında eleştirel tonda söz alan bir diğeri, şiirlerinde denizin sesi eksikti dedi. Mahkeme sorgusunda yazılı bir metin okuyormuş gibi konuşuyordu. Bir sahil kentinde doğup büyümüş olduğu halde yerkürenin başlangıcından bu yana süre gelen denizin sesi yoktu şiirlerinde. Bendak bu soptamaya gülümsedi. Söz konusu edilen şairin ve şiirinin bu yargıyı hak edip etmediğini bilmiyordu ama bu yaklaşımda ilgisini çeken şuydu: kabulleri anlamakta güçlük çekmeyen insanlar nedense retleri, özellikle bir tercih sonucu seçilmiş retleri anlamayı reddediyorlardı. Söz konusu şair örneğinde olduğu gibi denizin kenarında büyüyüp denizi temsil etmeyi reddetmiş biri olmayı anlamak istemiyor, onu illa doğup büyüdüğü coğrafyaya mıhlamak gerektiğine inanıyorlardı. Konuları, kişileri, özneleri değişse de yıllar yılı değişmeden süre gelen bu çeşitli yaklaşımlar, tutumlar, aynen yinelenen tartışmalar karşısında insan yaşamda birçok şeyin pek değişmediğini ümitsizce düşünmek zorunda kalıp bedbinliğe kapılabiliyordu. Kahveyi dolduran kalabalığa şöyle bir göz gezdirdi Bendak. Etrafta konuşulan her kıymetli sözü beyinlerine kazımak istercesine dikkatle dinleyip konuşulanlar hakkında tutkuyla not alan, gözleri öğrenme arzusu ve iştahıyla parlayan heyecanlı gençleri gördü. Gene de insanın içini geleceğe yönelik olarak umutla alevlendiren bir resimdi şu karşısındaki. Ümitsizlik varsa ümit de vardı. Tabiatın sözleşmesiydi bu. Masadakilerden biri ortalıktaki şair bolluğundan yakınarak 19 çeşit büyü öğrenmeden kendisine büyücü demeyen eski büyücüleri hatırlatıyorduk diğerlerini. Şimdilerde herkes ne çabuk şair oluyordu. Masaya oturanlar değişmiş, yeni gelenler bu kez gene onun hiç tanımadığı denizler ötesindeki uzak ülkelerin birine yetişen başka bir şair hakkında konuşuyorlardı. Geçmişin gölgesini anlatılan ocakbaşı masallarını dinler gibi belli bir uzaklıktan dinliyordu konuşulanları. Yokluğunda olup bitenler, yeni yetişen kuşaklar ve benzeri birçok konu hakkında kısa yoldan bilgilenmek yararlı oluyordu onun için. Tavunun bu hareketli, canlı, kışkırtıcı ortamına gelmiş olmaktan, bu havayı solumaktan hoşnuttu. Bunları dinledikçe de yavaş yavaş anakaradaki zamana yerleşmeye başladığını düşünüyordu. Sözü edilen şair hiç tanımadığını söyleyen birini, diğeri elindeki metinden yaptığı alıntıyla açıklama yapıyordu. Tunç kadar dayanıklıdır. Onun gizemli dizeleri dörtlükleri biter ama sonu gelmez. Onun ölümsüz şiirlerin en güzel yanı neden ölümsüz olduklarını bir türlü anlaşılamamasıdır. Bu nedenle kimileri onun şiirlerinden söz ederken gizemli dizelerdeki tunç keder derler. Elinde menenç otu karılmış kahve kupasıyla kahvehanenin içinde fazla belli etmemeye çalışarak yer değiştirip duruyordu Bendak. Masaların birinde gençlik şiirleriyle parlak bir çıkış yaptıktan sonra içinin şiiri sönmüş şairlerin yazmayı sürdürmek konusundaki ısrarları karşısında insanın kapıldığı hüzünden söz ediyordu biri, sevdiği bir yakının halinden dostça yakınır gibi. Bir başka şair hakkında hiçbir şey anlaşılmıyor yazdıklarından ama ürkütüyor, çok ürkütüyor dendiğini duydu. Bunun üzerine bir diğeri sormuştu. Peki sence bu başlı başına bir güç değil mi? Az sonra içini göstermeyen bir su gibi onun şiirleri diye övgüyle söz ediyorlar genç birinden. Belki çoktan ustalaşmış bir diğeri hakkında anlam örtücü sözcükleri seviyor. Belirsizlik yoğunlaştıran bir dili var diyorlar. Kimi iksirler vardır hani içteni görünmez eder. İşte onun şiirindeki sözcükler de taşıdıkları anlamı öylesine gözden saklar. Ortadadır ama herkese görünmez. Kimden söz ettiklerini anlamadığı bir şair hakkında şunların söylendiğini duyuyor. Onun yaşındaki bir şairin en çok gereksendiği şeye belirsizliğin bilgeliğine sahip değildi. Hayatta öylesine çiğ bir ışıkta görüyor. Onu kavramak için öyle katı sözcükler kullanıyordu ki şiirin ana kapısının ona açılamayacağı ta başından belliydi. Üstelik yazık ki o kendi sığlığını yaşama özgü yalınlık, sadelik, doğallık sanıyordu. Kahvenin içinde böyle birkaç kez yer değiştirerek farklı masaların konuştuklarına kulak misafiri olan Bendak birden kulaklarının aslında kendisiyle ilgili bir şeyler duymak isteyerek tutuştuğunu hissetti. Bir zamanlar yalnızca duymak istediklerine kilitlenmiş kulakların sahipleri için yazdığı kulaktaki meşaleler şiirini hatırladı. İnsan bazen çok önce yazdığı bir şey çok sonra bir kader gibi yaşayabiliyordu. Bir süre sonra anlatılanlara ilgisi söndü. Çıkmak üzere kapıya yöneldiği sırada yanından geçtiği masalarından biri de konuşulanlardan doğu surlarına kurulu büyük çadırların birinde bu akşam AOI'den gelen ünlü okumacılar tarafından şiir filozofu Motah'ın şehir konuşmaları başlıklı notlarından bölümler okunacağını işitti. Nedense bundan söz edenlerin sesinde uzak bir keder vardı. Akşam inmeye başlarken Yusuf'un şehir mahallelerinden birinde olduğu söylenip tarif edilen evine doğru yollandı. Çiçek ve dal motifleriyle bezenmiş dövme devirden büyük bir bahçe kapısını geçtikten sonra mermer ve kızıl somakiden yapılma gösterişli basamakları çıkıp ön avluya vardı. Özel bir gün olmadığı halde üzerine tören kurallarına göre düğümlenmiş işlemeli şalıyla Yusulayev ellerini karnının altında kavuşturmuş yüzüne vakur bir ifadeyle son basamağın başını karşılamak üzerine bekliyordu onu. Bendik azıcık gülünç kaçan bu yersiz gösterişten mahcup oldu. Yüzünün ortasındaki her an patlayacakmış gibi duran o kırmızı beyni unutmuştu, görünce hatırladı. Yusulayev bir adım gerisinde duran genç adamı çırağım diye tanıştırdı Bendaga. Her ne kadar genç adam onun çırağıymış gibi görünmeye çalışsa da bir çırağın alçak gönüllüğünden hala uzaktı. Sanki bir an önce ustasının önüne geçmek için fırsat kolluyor, bunun için uygun zamanı bekliyordu. Bakışında, sesinde, bedeninde titreşen telaşına bakılacak olursa anlaşılan o kadar uzun boylu beklemeye de niyeti yoktu. Nasıl olur da bunca kül yutmaz görünen Yusulev çırağının bu sinsi ve hesapçı doğasının farkına varmazdı. Birden buraya geldiği için bir pişmanlık çöktü üzerine. İnsanların çoğu daha tanıştığı ilk anda yormuş, usandırmış oluyorlardı onu. Yüzlerinden, davranışlarından, bütün hikayelerini bir çırpıda okuyor, numaralarını, pozlarını, küçük oyunlarını, kendi aralarındaki hile, haset ve kıskançlıklarını anlıyor. Hatta bütün bunları anladıktan sonra kendisine sıkılacak zaman bile kalıyordu. Yusuf'un gösteriş meraklısı olduğunu fazlasıyla belli eden hiçbir masraftan kaçınılmadan döşenip süslenmiş evinden onun ne kadar varlıklı biri olduğu anlaşılıyordu. Eski zamanların çok ağaçlı, çok çiçekli, çok renkli ormanlarını aynı canlılıkta diriltten dev duvar halıları asılıydı yüksek tavanlı odalarda. İpek püsküllü minderlerin serpiştirildiği görkemli sedirlerde kendini pek de rahat hissetmiyordu Bendik. O daha alçak gönüllü mekanların insanı olmuştu hep. Gölgeli duvarlardan, kısık ışıklardan, kendi sessizliğine çekilmiş gösterişsiz eşyalardan hoşlanmıştı. Daha gençken bulunmak zorunda kaldığı bazı toplantılarda insan haklı olarak "Benim burada ne işim var?" diye sorar kendine ve bir yaştan sonra artık bu soruyu sormayacağı bir hayat yaşayacağını sanır diye geçirdi içinden Benda. "Şu yaşıma geldim ve hala soruyorum. Benim burada ne işim var?" Yusulaf'ın üzerindeki parlak kumaştan giysinin yerleri süpüren kürklü etekleri, Toagonas çakalarının yağlı kuyruklarını andırıyordu. Çok odalı bir saray yavrusu evinde başka konuklar da ağırlıyor, işlerinin yoğunluğundan, başının hayli kalabalık olduğundan gururla söz ediyordu. O nedenle de bu akşam Bendag'ın gitmek istediği şiir okuma gecesinde ne yazık ki ona eşlik edemeyecekti. Aslında bu Bendik için iyi bir haberdi. Birlikte ne kadar az zaman geçirirlerse o kadar iyiydi. Hayır, çırağı Guslav'ın onunla birlikte gelmesine hiç gerek yoktu. Kim bilir onda ne çok işi vardı. Gecenin geri kalanı kurtarmış olmanın hoşnutluğuyla Bendik yemek sofrasında herkese nazik ve becerebildiği ölçüde sevecen davrandı. Guslav'ın yakınlık kurmak, ileride işine yarayabilecek bir ahbap kazanmak amacıyla sordu. Maksatlı ve gereksiz sorularının bile tadını kaçırmasına izin vermedi. Bendik bu tür kişilere yalan söylemenin kendine göre sanatkârine bir yanı olduğunu düşünürdü. Saygı duymadığı birine yalan söylerken hiçbir vicdani sorumluluk üstlenmeden hayal gücünü serbest bırakır, böylelikle en azından katlanmak zorunda kaldığı sıkıcı durumu anlattığı sahte hikayelerle kendisi için eğlenceli kılmaya çalışırdı. Yusulaf'ın çok eğlendiğini gürültülü kahkahalarla gösteren, bunun başkaları için rahatsızlık verici olduğunu anlamayan insanlardan biri olduğu belliydi. Masada zaman zaman alevlenen tartışmalarda, ortamı yumuşatmak için yüzüne yerleştirdiği gülümseyişe, biraz dikkatli bakan istiridyenin içindeki incinin sahte olduğunu anlardı. Bendik'e göre içinde bir dolu kirin, çapağın sahte, lanıp pıhtılaştığı gözenekli bir benliği vardı Yusuf'un. Bütün laf kalabalığına karşın onun gerçekten ne iş yaptığını, neyle uğraştığını anlamamıştı. Yalnız her neyle uğraşıyorsa düzenbazın teki olduğu kuvvetle muhtemeldi. Kuzey surlarının eteğine kurulmuş büyük bir çadırda yapılıyordu bu göcek şiir okumaları. Oraya gittiğinde program başlamıştı. Sonrasında her şey Bendik'i ayak uydurmakta ve kavramakta zorlandığı tuhaf bir hız içinde gelişti. Çeşitli bölgelerden gelmiş şairler sırayla kendilerine ayrılan bu yükseltin üzerine çıkıp şiirlerini okuyordu. Bendik başlarda bunun daha çok kendini göstermek isteyen genç heveslerin katılacağı bir program olacağını sanırken hiç de öyle olmadığını gördü. Ayrıca şairler arasında önceki zamanlara göre hayli fazla sayıda kendi sesini bulmuş kadın vardı. Çadırın ortasına kurulmuş tepesi fenerle aydınlatılmış yarım ay biçimindeki yükseltinin üzerine çıkan şairlerin çoğu yaşını başını almış saygın kişilerdi. Genç şairlerin okudukları bile hayli durmuş oturmuş şiirler sayılırdı. Yükseltinin çevresine ve çadırın çeşitli yerlerine belli bir düzen içine yerleştirmiş olan ince metal levhalar, maden atıklarıyla kalınlaştırılmış örtme kilden yapılma iç bükey çanaklar, okuyanın sesinin çadırın her bir köşesine yayılmasına yardım ediyordu. Bendak'ın aklına birden son yolculuk şiirlerini buradaki kalabalık karşısında okumak, yazdıklarını onların kulaklarını sınamak gibi delice bir fikir geldi. Kişiliğini saklı denizlerinden koparak kendinin kayıp sularında bir ada gibi yükseldikçe fikir olmaktan çıkıp tende beneklenen hayvansı bir arzuya dönüştü. Tavunun çılgınlar ağaçları gibi yavaş yavaş çatırdayarak tutkuyla yarılıp açılıyordu içi. Başkalaşma eşiğine benzeyen bu yolun bir sonraki adımını denemek istiyordu. Son yolculuktaki şiirler hakkında kendisini yanıltıyor olabilir miydi? Bir tek kendi başı mı dönüyordu acaba şu son yazdıklarından? Onu döndüğü ana karada yeniden Bendak olmaktan alıkoyan başlı nedenlerden biri bu şiirlerin varsaydığı belirsiz geleceği değil miydi? Bendak olarak ortaya çıkarsa eline inme inmesinden artık onları yazmayı sürdürememekten korkmuyor muydu? İçinde şimdi buna değip değmedikleri konusunda daha sağlam bir karara varacağı ikinci, üçüncü, dördüncü kulakları sınama fırsatı doğmuştu. Bunu öğrenmek için buranın en uygun yer, bu durumun ise iyi bir olanak olduğunu giderek artan bir inançla düşünmeye başladı. Birden ayağa kalktı, kararlı adımlarla gidip yükseltinin önündeki masada kayıt yapanlara "Adım Rems Ganan" dedi. "Kuzeybatı adalarındanım." Az sonra sıra kendisine gelip yükseltteki yerini aldığında gözlerini dikip bütün dikkatleriyle kendisine bakan onca insanla karşı karşıya kaldığında neye kalkışmış olduğunu anlayıp dehşete kapıldı. Şu an bir yükselti üzerinde durup onca insanın karşısında genç bir hevesli gibi şiirlerini okumaya hazırlanan kendisi miydi? Sesi neredeydi? Bunu nasıl yapmış, nasıl cesaret edebilmişti? Doğduğu yere dönüp orada ölmeye yatmak fikrinden caydıktan sonra hayatta kalmak uğruna sürekli içini silkeleyip oradan yeni bir başlangıç yapmaya hakkı olan yepyeni birini mi çıkartmaya çalışıyordu? Böylelikle kendisini hep şaşırttığında daha çok yaşamaya hakkı olduğuna mı inanacaktı? Edimleri, eylemleriyle sonradan onlar hakkında düşünerek vardığı sonuçların arasına eskisi kadar uzun zaman girmiyordu artık. İdrak payında yaşta özgü bir hızdı bu. Pişmanlıklar için bile fazla zamanınız yoktu. İç hesaplaşmalara kapılmanın sırası değildi şimdi. Şu an içinde yer aldığı mekanda kendisini yeniden konumlamalıydı. Bulunduğu yükselti üzerinde o Bendak değil Rems Ganan'dı. Buna önce kendisi inanmalıydı. Şiirler kötüyse bile ya da düşündüğü kadar iyi değilse bile Bendak'a bir şey olmazdı. Bendak adı emanet edilen belleklerde efsanesinin koruması altındaydı. İçini hızla yatıştırması gerektiğine karar verdi. Artık yükseltinin üzerindeydi ve geri dönüş yoktu. Bakışlarını kendisini dinleyenlerin üzerinden çekip ayın önce sessizliğini kullanan eski zaman büyücüleri gibi içine kapandı. Elindeki küçük defterlerin birinden yazıldığı görünmez mürekkebi geççi olarak çözdüğü, şiirlerini okumaya başladığında heyecanını ve korkusunu yatıştırmayı başarmış, sesine her zamanki bilgece sükuneti gelmişti. İlk şiiri bitirdiğinde çadırın içini dolduran kalabalıktan hiç ses çıkmayınca başını kaldırıp kendisine bakmakta olan yüzleri, gözleri yoklamaya cesaret edemedi. Bu derin sessizliği ikincisi, üçüncüsü takip etti. Zamanının dondurulmuş olduğu hissini veren bu kunt sessizliği neye yorumlaması gerektiğini bilemiyor. Başını kaldırmaktan, onların yüzlerinde göreceği hoşuna gitmeyecek ifadelerle karşılaşmaktan korkuyordu. Acaba buraya çıkarak içindeki her şeyi ateşe mi atmıştı? Son şiirinde okuduktan sonra başını ürkerek kaldırıp baktığında her biri kendi sandalyesine oturan tek tek insanlarla değil de bakışları ve yüzleri aynı olmuş, ruhları birbirine karışmış, varlıkları birbirlerinin içinde eriten ortak bir esrimeyle tek vücut olmuş dev bir kütleyle karşılaştı. Kımıldamadan, soluk bile almadan çekildikleri derinlikten onları çekip çıkaracak en ufak bir harekete kalkışmaktan korkarak esrimiş gözler ve büyülü bir teslimiyet içinde ona bakıyor, sadece bakıyorlardı. Okuduğu şiirler bittiği halde sessizlik gereğinden fazla uzamış, zaman havada asılı kalmıştı. Bendak ne düşünmesi gerektiğini tam olarak bilemedi. Çekingen birkaç elin tek tük başlattığı alkışların sayısı giderek arttı. Daha sonra büyüsüne kapıldıkları rüyadan Çıkanların katılımıyla zincirinden boşalmış gibi patlayan alkış yağmurunda Bendak, dizlerinin bağının çözüldüğünü, ellerin çenesinin kirpiklerin tel tel titrediğini, bir an önce buradan çekip gitmezse yere kapaklanıp tükenene kadar hüngür hüngür ağlayacağını hissetti. Bendak içindeki şairin ölmemiş olduğunu başkalarının yıllar sonra üstüne yağmur gibi yağan alkışlarıyla kendine, yalnızca kendine belgelemiş oldu. 50 yıl beklettiği bir boşluktan yeniden doğmuştu. O sırada şehrin bütün nar bahçelerindeki narların çatırdayıp tanelerini toprağa dökmesinden yer sarsılıp titriyordu sanki. Neden sonra alkışların kendisi için bir tehlike boyutuna ulaştığı algısına kapılarak yaşından beklenmeyecek çeviklikte bulunduğu yükseltinin üzerinden atladı, yolunu kesip konuşmak isteyenlerin arasından hızla sıyrılıp koşar adım çadırın dışına çıkmayı başardı. O bütün hızıyla koşup uzaklaşırken bile dinmek bilmeyen alkışların çadırdan taşan sesi onu kovalamaya devam ediyordu. Bendak'ın teninden havaya saçılıp çadırın dört bir yanına dağılmış arzunun hayvansı beneklerinden düşen kimi dizeler bazılarının ezberine saklandı. Kimsenin tamamını hatırlamadığı bu şiirler bir günde efsane katına çıkarak ağızdan ağza bir muamma gibi aktarılmaya başladı. Yol boyu koşmaktan soluk soluğa kalmış Bendak, Yusuf'un evine vardığında başına gelenleri anlaması, olup bitenlere inanması için yaşadıklarının üzerinden bir rüya zamanı geçmesi gerektiğini düşünerek kendini hemen yatağa attı. O sabaha kadar heyecandan uyuyamam sanırken tersine günün yorgunluğuna kolay teslim olan gencecik bir adam gibi çabucak uykuya daldı. Belki yıllardır uyumadığı kadar derin, zamansız ve mekansız bir uykunun kollarındayken bir süredir onu sarsılayıp duran Yusuf'un ısrarcı ellerinde uyandı. Gözlerini güçlükle açtığında Yusuf'un yüzünde daha önce hiç görmediği biri vardı. Sesine sert bir uyarı tonuyla hemen kalkıp giyinmesini söyledi Yusuf. Güvenlik görevlileri her yerde seni arıyor. Bendak'ın söylenenleri hiçbir anlam veremeyen boş bakışları bir süre Yusuf'un yüzüne takılı kaldı. Kuzey çadırında şiir okumuşsun dedi. Tavuda olduğunu böyle öğrenmişler. Güvenlik görevlileri şu anda bütün şehir kahvelerini, hanları tek tek geziyor. Remzgan'ın adında birini arıyorlar. Seni ne için aradıklarını bilmiyorum ama hemen gitmelisin. Şu an kapıda bekleyen bir atlı seni büyük koruluktaki ağaç evlerin bulunduğu patika yoldan geçirerek şehirden çıkmana yardım edecek. Odragen'de giden ana yolun başındaki büyük köye bırakıp dönecek. Oradan yolun geri kalanına kendin devam edersin. Yusulayev bunları söylerken bir yandan da elinde tuttuğu çeşitli kimlik belgelerini daha önce bu işi defalarca yapmış birinin alışkanlığıyla gözden geçiriyor. Bendak'a uygun olabilecek yeni bir kimlik arıyordu. Sonra işlerinden birini seçip Bendak'a uzattı. Kimlikteki yeni adına baktı Bendak. Tavuda yaşayan her 10 kişiden 5'inin adının Tusuneaf olduğu düşünürse yeni adının bu olmasını şaşırmadı. Şu an için en uygun yol anonimliğin silikliğine saklanmaktı. Çabuk hareketlerle giyinip toparlanmaya çalışırken, bunca yıl Bendak olmaktan kaçarken, şimdi de Remzgan'ın olmaktan kaçmak zorunda kalışındaki hayatın acı şakasına gülümsedi. Bu gece yaşadığı mutluluğun bedelini, daha üzerinden bir rüya zamanı geçmeden hayata geri ödemesindeki kaderin acelesini anlamak mümkün değildi. Yusulayev bütün bunları onunla başka bir yüzle konuşmuştu. İçinin karanlık yanının serbest kaldığı kirli bir yüzdü bu. Bedeni bu yüzle sanki daha rahat ediyor. Yüzündeki bu karanlık ve kirli ifade kaynağı belirsiz servetini ve karmaşık hayatını daha iyi açıklıyordu. Makrakamaş'ta uyku hanındaki ateşler içinde sayıklayan karanlık adam, onun Taoma domuzu deriz çantasının içi şişli kimlikler, defterler ve birçok şey Bendak'ın gözlerinin önüne ardı ardına sökün etti hızla. Belki de o gece çantanın içinden en yanlış kimliği çalmıştı. Giderek çabuklaşan hareketlerle toparlanırken Yusuf'a dönüp aradıkları adam ben değilim inanın demekle yetindi. Onların aradıkları benim kimliğini kullandığım adam olmalı. En azından bu kadarını açıklamayı borçluyum size. Yusulayev'in Bendak'ın doğruyu söyleyip söylemediğini anlamaya çalışan bakışları kısa bir süre dikili kaldı üzerinde. Bunun gerçekte bir önemi yok benim için. Siz benim konuğumsunuz. Sizin esenliğinizden sorumlu hissediyorum kendimi. Bence bir an önce buradan uzaklaşmalısınız. Sizi burada arayacaklarını sanmıyorum. Hakkında yanlış düşünmenizi istemem. Gene de burada ağırlamaya devam etmek isterdim sizi ama ben Çırağım Gustavo'ya güvenmiyorum. Güvenlik güçlerinin gözünde itibar kazanmak uğruna sizi ele vermekten ve beni mahvetmekten çekinmeyecektir. Yeniden ona siz de hitap etmesi gözünden kaçmıyor Bendak'ın. Yüzüne eski sakin temkinli yuslayaf geri geliyor. Bendak'ın gözünden bir parıltı geçiyor. Onların kim bilir hangi nedenlerle hiçbirine muhtaç bir usta çırak ilişkisinde denge ve hile oyunlarını, hayatın gerçeği diye yaşadıklarını düşünüyor. Birbirinin açığını, noksanını, körlüğünü kollamanın sinsi hesapları. Bunu önceden şahit olduğu kaç hayattan tanıyor. Yusuf'un ona rehberlik etmesi için görevlendirdiği atlı ile birlikte ağaç evlerin bulunduğu büyük koruluktaki dar patikadan geçerek kuzeye çıkan ana yola vardığında rahat bir soluk alan Bendak, tamamen geride bıraktığını sandığı Remzgan'ın adının bu kez Odregant'la karşısına çıkacağını ve başına daha büyük işler çıkacağını bilmiyor. 35. ayrımın sonu, sayfa 399.